Ayrım 33, sayfa 353. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Farah Clyde'ın yanında uyandı ve yataktan süzülürcesine çıktı. Yatağın altında yaşadı tüm o dehşete, Bay Evers'ın evlerine girmesine rağmen kocasını uyandırmayı bir an bile düşünmedi. Yasını yalnız başına tutmaya ihtiyacı vardı. Carol'ın cenazesine çok az kalmıştı. Koridorda sessizce giyinirken kendini Şerif Opal'in Bay Evers'la ilgili yolunda olmayan bir şeyler bulduğunu umarken buldu. Bu istediği korkunç bir şeydi. Carol'a son görevini yerine getirdikten sonra Şerif'i ziyaret etmeye karar verdi. Opal'e yatağın altında saklanırken gördüğü ayakkabılardan ve pek yakından tanıdığı adını fısıldayan o sesten bahsedecekti. Peki ya Opal o noktada Carol'ın mezarını kazıp onu çıkarmak isterse? O halde her şey olduğuna varacaktı. Çizmelerini giyerken Greeksville gibi bir yere taşınmayı düşündü. İnsanların genç, işin bol olduğu ve girdiği her kilerde Carol'ın uyuyan hayaletiyle karşılaşmayacağı bir kasabaya. Clyde'ın kederin tek çaresinin zaman olduğuna dair ısrarı dün gece ona domuz boku gibi görünmüştü. Bu sabah ise at boku gibi görünüyordu. Greeksville, uzaklaşmak. Bu sözcükler onun için yepyeni bir gerçeklik gibiydi. Birlikte yaşayabileceği sözcüklerdi. Aynanın önüne geçince pek iyi görünmediğini fark etti. Carol'u kaybetmenin verdiği ıstırap suratının her yerinden belliydi. Dudaklarına baktı ve onları dün Opal'le konuşurken hayal etti. Bugün onu tekrar ziyaret edecekti. Üzerine düşeni yaptıktan sonra... Şerif'le görüştükten sonra da Clyde'a Greeksville'e taşınmak istediğini söyleyecekti. O iyi hislerden beslenen bir kadındı ve Harrods'ta onlardan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Atlanıp patlandıktan sonra tekrar yatak odasına baktı ve Clyde'ı bıraktığı halde buldu. Çabaları için ona içten içe teşekkür etti ve sessizce ön kapıdan çıktı. Dwight'ın Carol'ın bedenini tüm gece at arabasında bırakmasının iki nedeni vardı. Bunlardan ilki soğuğun Carol'a iyiden iyiye ölü havası vereceğini ummasıydı. İkincisi ise önceki sabah uyanmasına neden olan hayaletin, yani arkadaşının, bedeni saklamasını söylerken haklı olmasıydı. Carol'ın nihayet gömüleceği günün sabahında Çakıltaşlı bahçe yolunda uyandığında önce at arabasını kontrol etti ve Carol'ı ölü kadar hareketsiz buldu. Sonra Alexander Wolf'u düşündü. Her nasılsa hayali doktor dün gece Şerif Opal'i ziyaret etmişti. Dwight bu imkansızlığın kendisini bir sinir krizine sürüklemesine mani olmaya çalıştı. Ama bu çok güçtü. Her şeyin yolunda gitmesini fena halde istiyordu. Ama işlerin yolunda gitmesinin de bir yolu yordamı vardı. Wolf'un ziyareti fazlaydı. Yine de paramparça olmuş hayal gücünün eseri olan hiçbir şeyin yaklaşan inanılmaz rahatlama hissini berbat edebileceğine inanmıyordu. Karısının tabutunun nihayet toprağa indirilmesiyle mutluluğun kolları onu sarıp sarmalayacaktı. Bunun gibi düşünceler ve görüntüler eşliğinde uykuya dalmıştı. Bunlar uzun zamandır tatmadığı duygulardı. Carol'dan kurtulacak, özgür kalacaktı. Fakat kaçınılmaz naklin korkutucu gerçekliği hala oradaydı. Carol'ın bedenini cenaze evindekilere teslim etmek zorunda kalacaktı. Carol'ın bedeninin gözetiminden çıkacağı tek an buydu ve o sırada Manders'ta çalışanlarının ellerinde olacaktı. Zihni uyku mamurluğundan hala kurtulamamış olan Dwight, hayatın adaletsizliğine sövdü. Haklı bir amacı ve dört dörtlük bir planı olan bir adam bile kaygılanmak zorunda kalıyordu. Her şeyi göz önünde bulundurmuştu, herkesi kandırmıştı, tüm boşlukları doldurmuştu. Ama yine de endişelenmek zorundaydı. Bu doğru değildi. Geniş ön bahçeye şöyle bir göz gezdirdikten sonra Carol'ı daha yakından incelemeye koyuldu. İyi görünüyordu. Kesinlikle ölü görünüyordu. Carol'ın önce koluna sonra da boynuna dokundu. Ve evet, soğuk gece havası işini iyi yapmıştı. Ardından eve döndü ve... Ya şimdi uyanırsa? Eve girip merdivenleri çıktı. Ana yatak odasında cenaze için bürünmesi gereken kılığa son dokunuşları yaptı. Esasında yapılacak pek bir şey yoktu, dışarıda uyumuştu. Ama kılığı daha önce pek çok kez üzerine kafa yordu, hatta ad bile verdiği bir hava yayıyordu. hissiz dul. Carol'ın tuvalet masasının başına geçip saçını başını kasıtlı bir şekilde dağıtarak bu hissiz dul havasını iyiden iyiye pekiştirdi. Ne kadar da üzücü diye düşündü kasaba sakinlerinin seslerini taklit ederek. Evers öyle mahvolmuş halde ki saçlarını taramayı bile unutmuş. Dwight cenazede kimseyi istemediğini bir daha da belirtmişti. Fakat Carol gibi bir kadın söz konusu olduğunda olacakları asla önceden kestiremezdiniz. İnsanlar onu severdi, hem de çok. Gerçi daha Manders'ı görmesi gerekiyordu muhtemelen Opali'de ve Carol gömüldükten sonra karşısına çıkabilecek insanları da. Gömülmek, sözcük kulağına tatlı geliyordu, tıpkı şeker gibi. Gözlerinin altına biraz su çarptı ve hissiz dulun yüzünü hafifçe vurdu. Aynaya bakarak birkaç ifade çalıştı. Karısıyla geçirdiği özel bir anı anımsayan hissiz dul, uzaklara dalmış yarı kör gözler, göğsüne düşmüş bir çene, gülümsemeyen ve hatta balıkları andıran dudaklar. Hissiz dul karısının acemice yaptığı şakalardan birini hatırlayınca, sonuncusu törenin ve Carol'un gidişinin ciddiyetini kabullendiği an takınacağı tavırdı. El üstünde tuttuğu sevgilisi olmadan geleceğe, yapayalnız geçireceği yıllara bakan gözlerinde nükteden eser olmayan mermer gibi bakışlar. Tatmin olan Dwight ayağa kalktı ve en yakınındaki pencereyi örten perdeleri araladı. Aşağıda bahçe yolunda duran at arabasını görebiliyordu. ''Uyanma dedi, lütfen Carol, uyanma.'' Bunun ardından bir dakika kadar kendini doğru düzgün soluk alıp vermeye zorladıktan sonra ana yatak odasından çıktı, alt kata indi ve evi terk etti. At arabasını Manders cenaze evine doğru sürerken o kara varlığın onu bu sabah da gözetip gözetmeyeceğini merak etti. Onu uyandıran kefen, kanlı canlı şerifi ziyaret eden hayali doktor. Bu dehşet verici şansı devam edecek miydi? Yoksa en önemli an gelip çattığında, Carol'ın bedenini teslim edeceği an geldiğinde yardımcısı orada olmayacak mıydı? Hanımını sakla. Saklamıştı ama Carol'ı daha fazla saklaması mümkün değilken müphem kurtarıcısı ona ne tür bir öğüt verirdi? Onu herkesin görebileceği bir şekilde gün yüzüne çıkarmak zorunda kaldığında. Eğer duman Moxie'yi durdurmayı beceremediyse, eğer Moxie şu anda Harrow'sta ve hayattaysa Dwight ele geçirebileceği en ufak kara büyü kırıntısına bile ihtiyaç duyacak demekti. Dizginleri şaklattı. Bu düşünceler zihnini meşgul etmeye devam ediyordu. Fakat hiçbiri dört gözle beklediği mühim olayın coşkusunu bozguna uğratmaya yetecek kadar güçlü değildi. ''Uyanma!'' diye seslendi gök gürültülendiren nal seslerinin arasından. ''Hayatım, aşkım, bugün cenazen var!'' Carol uyanmadı ama kalbi dakikada üç kez atıyordu. Ve oturağa yığılı vaziyetteki hırıltılı yaratık yanlarından akıp giden manzarayı seyrediyormuşçasına pencereden dışarı bakıyordu. Ama sanki çok daha öteye, Harrow'sun kendisine, kasabadaki insanların kalplerine bakıyor gibiydi. Moxie kendisini takip eden adamdan kurtulduktan sonra atına atlayıp mezarlığın kemerinin altından geçti ve cenaze evine çıkan bahçe yolunun başında durdu. Burada durup Carol'ın tabutunu bekleyecekti. Onu sokak boyunca taşımaya başladıkları sırada da silahını çekecek, kendini tanıtacak ve onlara tabutu açmalarını söyleyecekti. Eğer açmazlarsa onları teker teker vuracaktı. Ama bunların olmasına daha epey zaman varken bir kadının adını seslendiğini duydu. Mezarlığın öteki tarafından cenaze evinin pencerelerinden görünen manzaranın ötesinden gelen kadının sesi toz gibi, pul pul dökülen ten gibi, kül gibi rüzgara kapılıp kulaklarını doldurdu. Ormanda saklanmakta olan Rinaldo sesi duyduğuna dair hiçbir emare göstermemişti. Moxie silahını kılıfından çıkardı ve sesin geldiği tarafa döndü. Gözleri yepyeni bir zirveye ulaştıktan sonra ölmeye başlayan alevleri yansıtmaya devam ediyordu. Suratı isten simsiyah olmuştu. ''James!'' diye seslendi bir kadın mezar taşlarının ötesinden. ''Buraya gel!'' Moxie atını sese doğru çevirerek gerisin geriye kemerin altından geçti. ''Moxie'' diye seslendi Rinaldo. ''Nereye gidiyorsun?'' ''James, gel! Buraya gel James!'' Mezar taşları görüşünü engelliyordu ama Moxie olmayan rüzgara rağmen siyah saçları savrulan bir kadının vücut hatlarını ona el salladığını gördüğünü düşündü. Bu hareket de ses de tanıdıktı ama Moxie yine de silahını bel hizasında tutuyordu. ''Molly!'' ''Buraya gel James, buraya gel! Arkadaşın Carol'la tanış!'' ''Molly!'' dedi Moxie yüzündeki çılgınca ifade yumuşarken. ''Moxie!'' Rinaldo kahramanına doğru bir adım attı ama Moxie ondan yana bakmaya bile lüzum görmeden silahının namlusunu ona çevirdi. Rinaldo durdu. ''Burada bekleyeceğim.'' dedi. ''Mezara bekçilik edeceğim.'' Moxie ihtiyar kızın sırtında üzerinde yazanların zaman içinde uçup gittiği eski bir mezar taşına yaklaştı. ''Buraya gel James, arkadaşımla tanış.'' Kadının saçları ve alnı genişçe bir mezar taşının üzerinden göründü ama çabucak gözden kayboldu. Moxie peşinden gitti. Kadın bir görünüp bir kayboluyor, kendini gösterdikten biraz sonra diğer mezar taşlarının arkasına saklanıyordu. Moxie peşinden gitti. Onu bir mozolenin arkasında yakaladı. ''Buraya gelsin, arkadaşımla tanıştırmak istiyorum.'' Bu Molly'ydi, çıplaktı. Fakat tavernada Moxie'nin karşısına çıktığı, onu Carol'la tanıştırdığı günkü Molly'ye hiç benzemiyordu. Şimdiki Molly'ye benziyordu, onca yıldır ölü olan Molly'ye. Moxie dizginleri sımsıkı kavradı. Kadının siyah saçları kafa derisindeki kırışıklıkların içine tutturulmuş iplere benziyordu. Görünüşe bakılırsa ölümden sonra yüzü içine çökmüş, gözleri kulaklarından uzaklaşmıştı. Adını söylediğinde Moxie her bir harfin kokusunu alabiliyordu. Gülümsediğinde ise yüz kemikleri geriye kalan sarımsak kabuğu kalınlığındaki deriyi yırtıyordu. ''Molly!'' Kadın onu takip etmesini işaret etti. Grileşmiş sarkık memelerinin içinde bir şeyler kımıldandı. Moxie peşinden gitti. ''Molly, beni Carol'a mı götürüyorsun?'' Vicdan azabı, anılar, Carol'la tanıştığı an. Molly ona doğru döndü ve Moxie bir soluk kadar kısa bir anlığına kadının iki gözünün de bir göz yuvasında buluştuğunu, diğerinin boş ve karanlık olduğunu gördü. ''Seni daima Carol'a götürürüm.'' Sanki Moxie böyle bir soru sorarak çocukluk etmiş gibi. Son birkaç mezarı da arkalarında bıraktılar. Molly önden gidiyordu. Araziyi çepeçevre saran çam ağaçlarının arasından geçti ve çimenlik araziden her Rose kasabasının evlerine dek uzanan kasvetli ormana daldı. ''Molly'' dedi, vicdan azabının kör ettiği Moxie, ''onunla, arkadaşınla tanışmak istemiyorum.'' ''Ona yanlış yapacağım, onun canını yakacağım.'' Bir tavernanın içinden genç kahkaha sesleri patlak verdi ve doğmakta olan güneşe dair ilk gerçek emare kendini gösterdi. ''Gel James, ona aşık olacaksın.'' Moxie ihtiyar kızı kütüklerin ve devrilmiş ağaçların arasından geçirdi. Molly onlara yol gösteriyordu. ''Seni Carol'a götürüyor.'' diye düşündü Moxie. ''Ona git, Molly'yi takip et. Carol'a git ve onu uyandır. Artık ona yardım etmeye hazır olduğunu söyle.'' Ağaçların arasındaki mesafeler daraldı ve ihtiyar kız aralarından geçmekte zorlanmaya başladı. Molly ileride bulanıklaşıyor, sonra tekrar netleşiyor derken yine kaybolur gibi oluyordu. Moxie ona seslendi, ''Bekle.'' Gevrek bir omuz, kadının omurgasının kemikleri, belirip kaybolan yarım yamalak görüntüler. Moxie hala kadının kokusunu alabiliyordu ama artık onu göremiyordu. Adı binlerce ağacın kovuklarında yankılandı. Takip etmesini, gelmesini, gelip arkadaşıyla tanışmasını, aşkın onu beklediğini söyleyen ölü bir kadının tatlı, ahenkli sesi. Moxie bağırırken açık ağzının iki kenarından terler, isin içinden derecikler akıyordu. Güneş yükseliyordu, cenaze yakındı, çok yakındı. Molly onu Carol'ın tabutuna mı götürüyordu? Öyle olmalıydı, öyle olmak zorundaydı. Fakat Moxie ihtiyar kızın sırtında makatun mahkeme binasının sütunları kadar kalın iki akça ağacın arasından geçip çiçekli bir koruya girerken kararmış kiraz ağaçlarının dibindeki açıklıkta duranın tabut olmadığını gördü. Ağaçların dibindeki Carol'ın ta kendisiydi. Şimdi nasıl görünüyorsa öyle görünüyordu. Moxie'nin onu son görüşünün, bir kavanozun içindeki baykuş sineği de Carol'ın evinden uzaklaştığı günün üzerinden 20 yıl geçmişti. Orman zeminindeki çam iğneleri kadının çıplak ayaklarının altında çıtırdıyordu. Çok zeki görünüyordu, çok güçlü, çok hayat dolu. Carol dedi Moxie atını yavaşça ona doğru sürerken. Carol uyanmışsın. Carol gülümsedi. Suratı, yüzündeki ifade, gözlerindeki güç, duruşundaki özgürlük. Bunlar seneler ilerledikçe Carol'ın sahip olacağını umduğu her şeydi. Atından inerken Moxie de gülümsedi. İhtiyar kız kişneyince Moxie sanki başardık, sona vardık demek ister gibi atın sağrısını hafifçe vurdu. Moxie Carol'a doğru bir adım attı. Derken Carol yere yığıldı. Manders ona Belafonte'yi gösterdiğinde Dwight az kalsın çığlık atacaktı. Bir şeylerin yanlış gittiğini ya da yanlış gitmek üzere olduğunu veyahut Manders onunla hoş beş ederken arka odadan 10 tane kanun adamının çıkıp tek soru sormadan üzerine kurşun yağdıracaklarını düşündü. İnanılmaz dedi Dwight ağzı bir karış açık vaziyette cenaze evinin giriş salonunda sergilenen süslü tabuta bakıp tir tir titrerken. ''Kimin gönderdiği hakkında hiçbir fikriniz var mı?'' diye sordu Manders. Dwight'ın yanağındaki ince çizik dikkatini çekmişti. Dwight gözleri fal taşı misali açılmış halde ona döndü, sonra tekrar Belafonte'ye baktı. Kimin gönderdiğini bilmiyordu ve bu şeyin varlığı onu korkutuyordu, hem de fena halde. ''Şey'' dedi Dwight, ''güzel işçilik, bunu...'' ''Onu kullanmalarına izin verme'' diye düşündü Dwight. Lucas ve Hank aralarında bir sedyeyle içeri girdiler. Norman da peşlerindeydi. Manders nezaketi elden bırakmadan hanımefendiyi at arabasından tabutu alma zamanının geldiğini söyledi. Dwight onunla hemfikirdi çünkü hayır demeye korkuyordu. Adamların peşi sıra dışarı çıktı ve kazıcılar at arabasının kapısını açarken nefesini tuttu. Carol'ın elbisesine doldurduğu taş toprağı yalnızca birkaç dakika evvel, cenaze evine girmeden hemen önce boşaltmıştı. Carol'ı aşağı çeken, Dwight'a biraz olsun huzur veren o taş parçaları, şimdi bahçe yolunun girişini çevreleyen her daim yeşil bitkilerin ötesine saçılmış durumdaydı. Artık onu aşağı çeken bir şey olmadığından, Carol tekrar doğrulabilir miydi? Fakat Carol sırt üstü yatıyordu. Göklere şükürler olsun ki Carol sırt üstü yatıyordu. Kazıcılar onu kaldırarak at arabasından çıkardıkları anda Dwight yolun tozunun toprağının Carol'un omuzlarından döküldüğünü gördü. Norman olan biteni cenaze evinin basamaklarının en tepesinden izliyordu. ''Bu çok kötü bir zamanlama olur Carol'' diye düşündü Dwight. ''Lütfen benim için.'' Manders tabuttan benzersizliğinden, güzelliğinden, ağırlığından bahsetmeye devam ediyordu. Kazıcılar Carol'u nasıl en iyi şekilde taşıyacaklarını tartışıyorlardı. Manders daha önce hiç bunun gibi bir Belafonte görmediğini söyledi. Kazıcılar onu taşımak için 8 adama ya da 4 ata ihtiyaçları olacağından dem vurdu. Derken Manders, Dwight için her şey fazla hızlı ilerliyordu. Taze gün ışığı yarım daire şeklinde bahçe yolunu parlak bir turuncuya boyuyordu. Çok fazla ayrıntı. Kazıcıların parmak eklemlerindeki kırışıklıkların içine dolan toprak. Manders'ın gözlüğünün sağ camının alt tarafındaki leke. Bahçe yolundaki her çakıl taşı. İnce uzun çimenlerin her biri. Carol'ın göğsünün alçalıp yükselişi. Manders diye bağırdı Dwight cenaze evi müdürüne doğru uzanırken. Ne oldu? Carol ölü gibi mi görünüyordu yoksa uyuyor gibi mi? Sanki her an gözlerini açacak ve ardından o diyecekmiş gibi. Dwight panik içinde söyleyecek bir şeyler bulmaya çalıştı. Tabut yeterince iyi mi? Bu kraliçelere layık bir tabut dedi Manders. Bunlar Belafonte ile ilgili son sözler oldu. Dwight'ın oturması gerekiyordu. Taş basamaklara kıvrılmak istiyordu. At arabasının sürücü tarafına atlayıp küheylanların bacakları un ufak olana dek sürmek istiyordu. Zirve noktası buydu. hayatın adaletsizliği, planının kontrol altında tutamayacağı kısmı, Carol'u sonsuza dek toprağın dibini boylamadan, tüm şüpheler beyhude olmadan, kanun adamlarının silahlarının menzilinden çıkmadan önce geçmesi gereken son sınav. Tabii, kanun kaçaklarının ve kiralık katillerin silahlarının menzilinden çıkmak da önemliydi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 362.